Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Evet, bu gece Berat gecesi, Berat kandilimiz. Müminlerin beratının ne olduğunu bir ayeti kerimenin kısa açıklamasını beraber okuyarak anlamak istiyorum. Müslümanlar, müminler aslında bir açıdan beratlarını almışlar. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de müminlerin ne ile beratlarını alacaklarını ve neticede hangi nimetlere mazhar olacaklarını ifade etmiş. Tabiri caizse usul ve erkanları Allah-u Teala belirlemiş. Biz bu beratın neresindeyiz? Beratımızı gerçek manada almak için Allah bizden ne istiyor? Bunun detaya girmeden bir ayeti kerimenin tefsiriyle birkaç yeri okuyarak inşallah sizlerle paylaşmak istiyorum. Cenab-ı Hak bizi belirlediği kurallara ve usullere hakkıyla uymayı nasip eylesin. Bu dehşetli ahir zaman fitnelerinden lütfuyla muhafaza eyleyip yine lütfuyla cennetine ve cemaline müşerref olmayı nasip etsin inşallah. Evet, müjde. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. Allah-u Teala Peygamber Efendimiz'e buyuruyor ki müjdeleyerek tebliğ et. Müjdeleyerek kullarıma bildir. Neyi? Ama kimleri? اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. İman edenleri ve salih amel işleyenleri. Bu salih amelin ne olduğunu dersimizin içerisinde inşallah okuyacağız. İman edenleri ve salih amel işleyenleri müjdeleyerek tebliğ et ki اَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارِ. Onlar için altından nehirler akan cennetler ile müjdele. Onları hatta cennet demiyor da cennetler ile müjdele. İnşallah 8 cenneti de içine alarak. Belki o cennetler içerisindeki sayısız cennet bahçelerini de içine alarak inşallah. Peygamber Efendimiz buyurmuş. İşte şu kapıdan şu özelliğe sahip olanlar girer, şu kapıdan şu özelliğe sahip olanlar girer diye uzun bir hadis. Hazreti Ebu Hureyre Efendimiz sormuş ki ya Resulallah ben hangi kapıdan gireceğim? O da buyurmuş sen 8'inden de gireceksin. İnşallah. İman edip salih amel işleyenlerin bu şekilde müjdeleneceğini Allah-u Teala bize Peygamberimiz vasıtasıyla haber veriyor. Ve mesela bu ayeti kerimeyi şimdi bu ayetin okunmasını ve kısa bir mealini ben size aktardım. Benim dilimden bu size ulaşmış oldu. Ama hakikat noktayı nazarından bunu Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam tebliğ etmiştir. Üstadımız ayetleri dinlerken doğrudan Peygamber Efendimiz'den dinler gibi dinlemek lazım gelir diyor. Ondan istifademiz o zaman belki güneş kadar artacaktır. Benden veya bizden dinlerken bir mum kadar bize tesir ediyorsa ama Peygamberimiz'den Allah'ın, kainatın, dünyanın ve ahiretin sultanı olan Allah'ın elçisi kim? Peygamberimiz Aleyhisselam. Onun dilinden dinler gibi dinlemek. Sonra diyor bir parça daha ileri giderek Hazreti Cebrail Aleyhisselam'dan dinler gibi dinlemek. Çünkü Peygamberimize tebliğ eden o. Ulaştıran vahiy meleği. Bir parça daha diyor ileri giderek hüşyar olan bir kalp, yani uyanık olan, kalbi açık olan bir mümin, ezel ebed sultanı olan Allah'tan dinler gibi dinlemek. Şimdi biz bu gecenin hürmetine böyle dinler gibi. Allah bizi müjdeliyor. Ey kullarım, iman edip salih amel işleyenler şöyle şöyle şöyle cennetlere ulaşacaklar diye inşallah. Peki bu cennetlere ulaşmanın esas itibariyle Cenab-ı Hakk'ın bize ihsan ettiği bu nimetlere vasıl olmanın beratımızı tabiri caizse almanın beratı nedir? Bu ayetle ilgili yeri okuduktan sonra inşallah Sike-i Tasdik-i Gaybi'den bir yer okuyacağız. Orada imanı tahkiki olarak ifade ediyor. Ben amel-i salih nedir diye düşündüm. Yine üstadımız namaz bahsinde mutlaka geçmemiz gereken sıratta diyor bir berat ve burak ifadesini kullanıyor. Yani namaz içinde bir berat ifadesini kullanıyor. Burak ve berat diye. Ben o zaman şöyle bir şey anladım. Demek ki müminlerin beratı aslında iman ve amel-i salihtir. Amel-i salihin ne olduğunu da inşallah dersimizin sonlarına doğru bir yerden açıklamalı okuyacağız. Şimdi az önce Berat gecesi hakkında bilgi veren abimizin de aktardığı gibi mübarek gece diye geçen Duhan suresindeki ayette bazı alimlere göre bu gecede maksat Berat gecesidir. Ve o gecede Kur'an'ın indirildiği ifade ediyor o ayette. Bir anlayışa göre 7 kat semadan, 7. kat semadan dünya semasına indirildiği. Sonra Kadir gecesinde de dünya semasından peyderpey Kadir gecesinde başlayarak Kur'an'ın indirilmeye başlandığı peygamberimize şeklindeki yoruma göre Berat gecesi mübarek bir gecedir ve o gecede Kur'an indirilmiştir. Biz de indirilen bu Kur'an'ın bir ayetinin diğer ayetlerle münasebetini yani ilgi ve alakasını okuyarak, anlamaya çalışarak bunu güncelleyelim. Biz Kur'an-ı Kerim ayetlerinin zamanımıza ve hayatımıza güncellemesinde problem yaşadığımızı düşünüyorum. Şahsen ben. Mesela yıllarca biz Eyüp Aleyhisselam'ın kıssasını okuduk, dinledik. Kürsülerden, hocalardan, hatta dedelerden, nenelerden herkes bilir. Ama Eyüp Aleyhisselam'ın bu kıssasını kendi hayatımıza güncelleyerek nasıl bir ders almamız gerektiği konusunda ne yazık ki ben şahsen bir açık bilgi ve belge görmedim, göremedim. Ya kitaplara ulaşamadığımızdan, okuyamadığımızdan ya da bizim karşılaştığımız hocalarımız bu konuda bize gerekli bilgiyi vermediğinden. Ama yıllar sonra üniversiteye gittiğimizde gördük ki Lem'alar isimli eserin ikinci lem'asında aslında her birimiz manen bir Eyüp Aleyhisselam halinde ve vaziyetindeymişiz. Her birimiz manen bir Hazreti Yunus Aleyhisselam vaziyetindeymişiz. Dolayısıyla Kur'an ayetlerinin tarihte peygamberlerin kıssalarının anlatıldığı bir tarih kitabı olarak okumak nasıl doğru değilse ve onları hayatımıza güncellememiz gerekiyorsa Kur'an'ın bütün ayetlerinin mutlaka bizim özel, ailevi veya sosyal, psikolojik veya biyolojik fark etmez, maddi veya manevi mutlaka bize hitap eden bir yönleri olduğunu bilerek ve o mesajı almaya gayret ederek Kur'an'a muhatap olmak ve böylece Kur'an'ın kıyamete kadar geçerli olduğunu fiilen gerçekleştirmek gerekiyor. Yoksa Kur'an-ı Kerim peygamberimiz zamanındaki müminlere inmiştir gibi bir mana akla gelir. Öyle değil ki. Kur'an bütün insanlığa gönderilmiştir. Sadece müminlere değil, insanlığa gönderilmiştir. Bu insanlar içerisinden özellikle Kur'an'a inananların maddi ve manevi hayatlarını tanzim etsinler, hayatlarını ona göre düzenlesinler diye Kur'an indirilmiştir. Kur'an bizim için bir şifa kaynağıdır. Hidayet rehberidir. Dünya ve ahiretimizi aydınlatan bir güneştir. bizim bedenimizin nasıl ruhu varsa ve bütün hayatımız o ruha bağlıysa, aslında bizim dünyadaki bütün hayatımız ve ahiretteki bütün hayatımızın ruhu da Kur'an'dır. Onun hayatı da Kur'an'a bağlıdır. O halde biz bunu bir güncelleyelim. Bu ayet Kur'an-ı Kerim'in 25. Allah alem ayeti. Yani bundan önce Bakara suresinin 25. ayeti. Bundan önce Bakara suresinde müminlerden bahsediyor Cenab-ı Hak. İnananlardan, o inananların özelliklerinden, sonra inkar edenlerden ve inkar edenlerin sonuçlarından bahseder. Daha sonra da inanmadığı halde inanmış görünen ve bizim dini literatürde münafık dediğimiz gruptan bahseder. Sonra Kur'an-ı Kerim hakkında şüphe edenlerin, Peygamber Aleyhisselam'a gönderilen bu Kur'an'ın Allah'ın kelamı olduğu konusunda şüphesi olanların, onlara meydan okuyarak haydi bir benzerini getirin der. Mesela orada aynı zamanda ey insanlar, sizi ve sizden evvelkiler yaratan Rabbinize ibadet ediniz diyerek insanları ibadete teşvik eden bir ayet de var. Ondan sonra bu ayet gelmiştir. İnananları ve salih amel işleyenleri şöyle bir. O halde biz bu Kur'an'ın indirildiği gecelerden bir gece olan Berat gecesinin bu Kur'an ayetinin bize inmesini istiyoruz. Bugün bizim manevi hayatımıza, maddi hayatımıza insin. Ruhumuza ruh, hayatımıza hayat olsun inşallah. Bildiğiniz gibi Kur'an ayetlerinin her birinin önceki ayetlerle ilgisi vardır. Bir ayetin Kur'an'daki bütün ayetlerle münasebeti varmış. O konuya girmeyeceğim. Ama burada bundan önceki olayları kısaca özetledim ki şu okuyacağım şeyleri biraz daha rahat anlayabilelim diye. Arkadaş, bu ayetin evvela ma kabliyle olan irtibatından bahsedeceği şöyle ki, bu ayetin geçen ayetlerle mütefavit çok irtibatları vardır. Yani mezkur cümlelere doğru bu ayetten uzanıp giden muhtelif hatlar vardır. Yani şöyle ifade edelim. Nasıl ki bir kubbe düşünün. Kubbenin tam ortasında mükemmel bir sanat eseri yapılmış. Taşlar örülerek bir sanat ortaya çıkmış. O kubbenin ortasındaki sanat, bütün kubbedeki taşların intizamlı dizilişiyle meydana gelir. Taşın biri yanlış dizilse, o sanat ortaya çıkmayacak, öyle mi? İşte diyor Kur'an-ı Kerim'deki her bir ayetin, diğer ayetlere atılan birer ipi vardır. Halının ortasındaki o tam merkezindeki nakış gibi. Nasıl halının her tarafından, sağından, solundan ve önünden arkasına atılan atkı iplerle dokunur o sanat, o nakış. Eğer o iplerden birisi yanlış renkte atılsa o sanat düzgün çıkmayacak, değil mi? Mesela sarı renkte, kırmızı renkte dokunmuş bir sanat düşünün. İçinde siyah bir ip olsa yanlışlıkla o sanatın güzelliğini bozacaktır. Bütün o iplerin düzgün atılmasıyla ancak o nakış ortaya çıkar. Kur'an-ı Kerim'i Allah öyle dokunmuş. Allah dokunmuş. Bir tane ayetin yerini değiştirsek o sanat bozulur. Buna ben bir örnek veriyorum. Kendi nefsimi ikna etmek için ve kalbim tatmin olsun diye. Mesela Allah insanı dokunmuş. Kainattan insanı dokunmuş. Güzel bir intizamla onu tanzim ve tertip etmiş. İçine de bir ruh koymuş. Siz insana benzeyen yüzlerce heykel yapsanız, binlerce heykel yapsanız bir adam etmez. Çünkü onlar heykeldir, adam değildir. Allah beni hem maddi olarak hem manevi olarak dokunmuş. Vücudumu öyle intizamlı ve irtibatlı yapmış ki bir tanesini yerinden çeksen adam eksik kalacak. Yerini değiştirsen bozulacak. Basit bir örnek. Gözünüz iki tane, biri olmasa olur mu? Bak eksik kalırsınız. Eksik kalırız ya. Veya gözünüzün yerini beğenmeyip vücudumuzda yer arasak, emin olun birkaç yıl uğraşsanız da yorulacaksınız, tekrar getirip yerine takacaksınız. Daha güzel bir yer bulamayız. Kur'an-ı Kerim'i Allah öyle tanzim etmiş ki o Kur'an Allah'ın kelamıdır. Onda bir ruh var. Manevi bir ruh var onda. Bir mana var. Hayattar yani, canlı. Bir de ayetleri öyle güzel dizmiş ki onlardan birinin yerini bile değiştirseniz, bırakın çıkarmayı, yerini bile değiştirsek o Kur'an'ın bütünlüğü, intizamı ve tertip bozulur. Eksik kalır. Şimdi ona bir örnek. Dolayısıyla bu ayetin bundan önce geçen bütün ayetlerle irtibatı var. Sanki bundan, bu ayetten, diğer önceki bütün ayetlere tek tek birer manevi ip atılmış ve bu ayet önceki ayetlerin her biriyle ilgili konuşuyormuş. Öyle diyor. Şimdi ne konuşuyormuş bakalım bu ayet. Bakınız. Kur'an-ı Kerim'in bu ayetle işaret ettiği netice imanla ameli salihin semeresi surenin başında müminlere yaptığı medhü senaya bakıyor. Orada Allah-u Teala müminleri anlatırken bazı özelliklerinden bahsetmişti. Onlar gayba iman ederler. Onlar namazlarını kılarlar. Onlar zekatlarını verirler. Onlar ey Muhammed sana ve senden önceki indirilenlere iman ederler diye özelliklerini sıraladı. Sonra onlar Rablerinden bir hidayet, bir kurtuluş üzerinedir ve onlar felaha, kurtuluşa ererler demişti. Diyor ki üstadımız, işte diyor bu ta onlarca ayetten sonra gelen bu ayet, o müminlerin iman etmeleri ve salih amel işlemelerinin neticesinin altlarından nehirler akan cennetler olduğunu müjdelemektir. Bu ayetin ta baştaki o ayetlere bakan yönü varmış. Tabi bizim Erzurum'da bir abimizin sırtında bir ağrı oluştu. Yani bu ağrıyı kim bilir? İşte ortoped doktoruna gitti. Çözüm yok. İşte kalp damar doktoruna gitti. Sinirsel olabilir mi diye. Onda da bulamadılar çözümü. İşte beyin uzmanına gittiler. Nörolojiye. O da bulamadı. Yani düşündüler ki bu hangi hastalık grubuna girer, hangi doktor bilir? Bilemediler. Nihayet dahiliye uzmanı bir doktora gidip sormuşlar. O demiş ki cerrahlara gidin. Safra kesesine baksın. Safra kesesindeki ağrı yani taş, nitekim öyleymiş. Safra kesesinde taş varmış ve buradaki taşın ağrı yapması sırtına vuruyormuş. Şimdi bunu bütün vücudu bilecek bir uzman doktor teşhis edebilir. Değil mi? Sadece ağrıya bakarak onu bulamaz. Demek ki her şeyin bir uzmanı var. Kur'an'ın uzmanı olan müceddidler, müfessirler de bir ayetten Kur'an'ın hangi ayetine bir işaret olduğunu okuyabiliyorlar, görebiliyorlar. Hatta bazı zatlar demişler ki Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'i göndermeseydi, sadece Fatiha-i Şerife'yi gönderseydi biz yine de o Fatiha'dan Kur'an'ın ne demek istediğini, Allah'ın Kur'an'ı gönderse ne demek istediğini anlardık demişler. Uzman ya bunlar. Hatta bazıları demişler sadece besmele olsaydı. Niye? Bir çekirdeğe ağacın bütün programını yazan Allah, bir hücreye insanın bütün özelliklerini derc eden Allah, neden Kur'an'ın bütün özelliklerini bir Fatiha'ya yazmasın, bir ayeti yazmasın? Yazar ve yazmış. Ama onu okumak için herkesin imkanı olmadığından, uzman olmak gerektiği için Allah-u Teala ağacı bize okuttuğu gibi, insanı bize okuttuğu gibi herkes gözüyle görüyor bak. Kur'an'ı da herkes okuyabilsin diye açmış. Yoksa her ayetinde Kur'an'ın bütün özellikleri var. Öyleyse bu ayet evvel emirde müminlere bakıyor. İmanınızın ve salih amelinizin neticesi bunlardır. Ta baştaki o müminlerin vasıfları kimde varsa onlar bu neticelere ulaşırlar inşallah. İşte aslında beratımız bu işte. Evet. Ve yine surenin başında kafir ve münafıklara yaptığı zem ve tahkirlerden sonra tuttukları yolun onları ebedi bir şekavete sevk edeceğini beyan etmiştir. Değil mi? Yani müminler iman edip salih amel işleyenler kurtuluşa ererler. İman etmeyenler, yani inkar edenler de şekavete, yani mutsuzluğa, huzursuzluğa maruz kalırlar. İmanın karşılığı cennettir. Cennetteki mertebeler de ameli salih ile olur. Biliyorsunuz imansız cennete gidilmiyor. Biz amelimizle cenneti kazanmıyoruz. Biz iman ile cenneti hak ediyoruz. Ancak cennetteki makamlar ve mertebeler ibadetlerin ve imanın kuvvetine ve derecesine göre lütfediliyor, ihsan ediliyor. Onun için ibadetlerinde eksik olanlar ya da günahlarıyla, günahlarına tevbe etmeden, pişman olmadan vefat edenler, eğer günahları sevaplarından çok gelirse onlar doğrudan cennete gidemiyorlar. İnşallah böyle mübarek geceler birer vesile olur da geçmiş günahlarımıza neden? Çünkü bir mümin imanıyla cennete layık hale gelse bile işlediği günahlarla ve Allah'ın bizden istediği ibadetleri terk etmekle o kafirlerde bulunan vasıfları üzerinde bulundurduğu için o kirlerden arınıncaya kadar cehennem ateşinde temizlenmesi gerekiyor. Allah muhafaza. Dolayısıyla bizim mümin olarak Allah'a iman eden kullar olarak şu anda bulunmamız bu iman ile ahirete göçeceğimiz garantisini vermez. Evet, şu an sağlıklı olan bizler bedenen yarın da akşama kadar sağlıklı olacağımızın garantisi var mı? Yok. Yarın yanlışlıkla bir yere basarız veya bir hata ederiz. İçmemiz gereken bir şey içeriz, zararlı bir şey içeriz. Bulunmamız gereken zararlı bir yerde bulunuruz, hastalanırız. Allah muhafaza, değil mi? Dolayısıyla bugün benim sağlıklı olmam, yarın da sağlıklı olmam için gerekli şeyleri yapmak mecburiyetini bana verir. Vücudumun gıdalarını almayı ve zararlı şeylerden uzak durmayı bana mecbur kılar. Aynen bunun gibi bugün ruhumun iman ile hayatlı olması, sağlıklı olması yarın da sağlıklı bir hayatımın olacağı anlamına gelmez. Bu kesin ve garanti değildir. Bugün Allah'a inkar eden birisinin yarın da kafir olacağının garantisini vermez. Sabahleyin iman eder, mümin olur ve bütün geçmiş günahları silinir. Bugün günahkar olanın yarın da günahkar olacağının garantisini vermez. Tevbe eder, pişman olur, bir daha dönmemeye kesin olarak karar verir. Yarın günahsız olarak dünya sabaha uyanır. Sabahleyin namaza kalkar, tevbe eder, pişman olur, namaza başlar. Bütün namazlarımı kaza edeceğim diye karar verir ve o andan itibaren eski günahlarını Allah silebilir. Biz bilemiyoruz yani. Dolayısıyla buradan alacağımız ders şu. Biz Kur'an ayetlerinde Allah'a isyan eden, Allah'a karşı gelen insanların kötü neticelerini, kötü akıbetlerini haber vermesi bize bir ders olmalı. Allah muhafaza. Biz de onların durumuna düşebiliriz diye kendimize bir ders almamız gerekir. Bugün müminiz. Böyle bir beratı Allah bize lütfetmiş. Ama bu beratı elimizde bulundurarak ahirete göçmek zorundayız. Bir gün bu beratı atarsak ahiretimiz Allah muhafaza. Yani uçağa binen bir insan artık uçaktayım, ne yaparsam yapayım, uçaktan da atlasam önemli değil diyemez. Uçakta bulunmak durumundadır ininceye kadar. Uçağı terk ederek ya biz elhamdülillah iman uçağına binmişiz. Ama o iman uçağında sağlıklı bir uçuşu ve intizamlı bir uçuşu devam ettirmek mecburiyetindeyiz. Nereye kadar? Son durağımız olan kabir berzahına geçinceye kadar. Evet, onun için ayet-i kerime aynı zamanda o kötü özelliklere sahip olan inanmayan insanların da kötü akıbetlerini beyan ediyor. Evet, bu ayetle tahsis ettiği saadet ebediyenin nurunu göstererek, yani saadet-i ebediyenin nuru neymiş? Ebedi mutluluğun nuru, ışığı, güneşi, ruhu nedir? İman ve ameli salih'tir. İkisi beraber. İman ve ameli salih. Bunu göstererek onların bu büyük nimetleri kaybettiklerinden çektikleri hasretleri tezyit ve artırmıştır. Enteresan. Yani hani insanoğlu şöyle düşünmeli. Bir şeyin kaybedilmesi de bir hasrettir. Hani diyelim cehenneme gitmek tamam. Bir azaptır, bir ızdıraptır, bir kederdir. Tamam. Ama cennetten mahrum olmak da ayrı bir kederdir. Ayrı bir ızdıraptır. Bu kederi ve ızdırabı artırır. İfade bildim mi? Enteresan. Allahu Teala biz müminlere de bunu ihtar ediyor diyebiliriz. Ey müminler! Ey Allah'a, ahirete ve diğer iman esaslarına inanan kullarım! Sizler iman etmekle sadece kurtulamayabilirsiniz. Salih amel de yapmak durumundasınız. Dolayısıyla ya işte bir müddet cehennemde kalarak sonunda cennete gideriz diye bir garantimiz yok. Allah muhafaza. Onun için Allahu Teala bize özellikle insanlığa hitaben sadece cennetten mahrum cehenneme gitmekle kalmıyorsunuz. Evet, cennet gibi çok yüksek bir tabiri caizse saadet yurdundan da mahrum kalıyorsunuz. Bu da diyor onların azabının şiddetini artırıyor. Onun için inanmış olarak vefat edebiliriz. Ama milyonlar sene Allah muhafaza cehennemde kalarak temizlenme ameliyesine maruz kalabiliriz. Evet, Allah korusun. Dolayısıyla beratımızı sadece imanla değil, aynı zamanda salih amelle de almamız gerekiyor. Ve yine ya eyyühen nasu budu, ey insanlar Rabbinize ibadet edin ayetine de bakan yönü var bunun. Emrettiği bir kısım dünya lezzetlerinin terkine bahis olan ibadetten neşet eden zahmet ve meşakkatlere karşı. Evet. Tabi ibadetin de kendine göre bir az çok meşakkati ve zahmeti vardır. Hele nefsimize en ağır gelen şeylerden birisidir. Bazen oturuyoruz yarım saat konuşuyoruz. Yarım saat. Dünyadan. Hiç aklımıza gelmiyor ya yeter konuştuğunuz gidin biraz da gezin demiyor. Ama tam namazı kılmaya gelince nefsimize ağır geliyor. Allah'ın hikmeti. Sabahlara kadar siyasi, ekonomik, ticari, ailevi, psikolojik, biyolojik, maddi, manevi değişik konuları konuşuyoruz. Ama sabah namazı o iki rekat farzı zorumuza gidiyor. Enteresan yani. Neden? Demek ki ibadetin hem nefsimize hem bedenimize verdiği az da olsa bir meşakkat var. Allahu Teala bu ayet ile bize şunu demek istiyormuş. İbadet ediniz diye bir emir verdi ya daha önce. Yani sizin gerek bazı yasaklardan sakınmanız, nefsinizin hoşuna giden bazı zararlı şeylerden Allah yasakladığı için sakınmanız zorumuza gidebilir. Allah'ın sizden istediği bazı ibadetleri yerine getirirken bedeninize veya ruhunuza bazı sıkıntılar vermesi söz konusu olabilir. Ama size öyle mükafatlar verecek ki o bedeninize verdiği sıkıntı hiç hükmündedir. Diyerek Allah-u Teala bu ayet ile ibadet meşakkatinin bu verilen nimetlere karşılık bir hiç olduğunu anlatmak istiyormuş. Evet. Bu da önemli. Evet. Bu da önemli bir mesela diyorlar çok nefsimin zoruna gidiyor. Olabilir. Sabahleyin çocuğu okula gönderirken nefsinin zoruna gidiyor mu? Oo, hem nasıl? Kaldırmak bir dert, kahvaltı yaptırmak bir dert, üstünü hazırlamak bir dert, okula göndermek bir dert. Gitmek yetiyor mu? Yetmiyor. Derse çalışması, dersi dinlemesi, sırada oturması. Oturacaksın sırada diyor 45 dakika. Ben dışarıdan dinlesem olmaz mı? Olmaz. Yerde dinleyeceğim diye bak. Devam etmeyenler 4 ay yetmedi, 4 sene yetmedi. Ortaokul, lise, üniversite. Niye? Hedefler gösterilir. Ya çalıştıklarımızla aldığımız hedefleri mukayese etsek hiç ya hiç. Ne bizim ayırdığımız zamanla elimize geçen hiçbir şey, hiçbir şey. Ama buna rağmen katlanıyoruz. Neden? Neticesine bakarak. Allah da diyor ki siz dünyada ileride elde edeceğiniz neticeleri, sonuçları düşünerek dünyevi sıkıntılara, maddi ve manevi sıkıntılara katlanıyor musunuz? Evet ya Rab. Bizimle Allah diyor ki size de diyor öyle mükafatlar vereceğim ki sizin dünyada çektiğiniz ibadet meşakkati O vereceğimiz nimetlerin, sonsuz nimetlerin yanında sıfır, hiç hükmünde. O ibadetten gelen meşakkati nefsimize kolay kabul ettirelim diye Allah bize sonucunu da gösteriyor. Bu ayetin ibadeti emreden ayetle irtibatı varmış. Evet. Çok yüksek bir ders kardeşler. Çok yüksek bir ders. Şu anda biz Fahruddin Razi gibi müfessirin önüne otursaydık bizi kabul etmezdi. Siz kimsiniz ya? Kaç yıl iyi eğitim gördünüz? Ne eğitimi? Arapça biliyor musunuz? Yok. Falan kitapları okudunuz mu? Hayır. O zaman gidin onları. 15 yıl eğitim alacaktık da ona talep olacaktık. Bakın biz bugün 21. asrın bu dehşetli asrında Elif'i görsek Anadolu tabiriyle değnek zannederiz. Ama Allah bize ne lütufta bulunmuş ya. Çok yüksek bir ders okuyoruz şu anda. Bir ayeti kerimenin önceki ayetlerle münasebetini ve oradan nefsimize çıkaracağımız dersleri okuyoruz. Çok yüksek bir ders. Evet. Ne diyor bu ayetle? Cennetin kapısını açarak, yani ibadetlerimiz, imanımız ve ibadetlerimiz cennetin kapısını açarak cennetin lezaizini göstermekle müminlerin kalplerini tatmin ve temin etmiştir. Yani kalplerini tatmin etsin, hiç merak etmeyin. Nefsimizi ikna ve ilzam etsin. Yaptığımız ibadetler verilecek nimetlerle mukayese edildiğinde hiç hükmündedir. Nimetler sonsuz, ibadetler sınırlı, işte görüyorsunuz. Ben buna bir örnek vereyim. Tabiri caizse bir hazinenin anahtarı gibi. Hazinenin anahtarını satın alıyorsunuz, hazine sizin oluyor. Allah Allah. Evet. Aynen böyle. Tabiri caizse iman ve ameli salih cennetin anahtarıymış. Yoksa cenneti kazanmak, cennetin içindekileri hak etmek mümkün değil. Sadece Allah yaptığımız gibi iman ile, ibadetlerle cennetin anahtarını almak gibi kolay bir yolu bize lütfediyor. Cennetin içindeki hazineleri lütfuyla veriyor. O kadar yani. İşte diyor, bu nefsinize ağır ve zor gelmesin. Ve yine teklifin esası ve imanın birinci rüknü olan tevhidi evvelce ispat etmiştir. Bu ayette dahi tevhidin semeresini ve rahmetin ünvanını cennet ve saadet ebedi ile göstermiştir. Üstad Hazretleri bir yerde şöyle bir cümle kullanır. Hayatı ebediyede saadeti ebediye. Bir defa ebedi hayat garanti. İnsan mıyız? Ebedi hayat garanti. Onda problem yok. Ama hayatı ebediyede, yani ebedi hayatta acaba saadeti ebediye var mı? Var. Bizim için garanti mi? Değil. Çünkü şekaveti ebediyede var orada. Yani orada sadece saadet ebediye yok. Evet, insanlar için saadet garanti ama hangi ebediyet garanti, ama hangi tarafı gideceğimizin garantisi yok. İşte Allahu Teala önce tevhid ispat ediyor. Yani Allah'ın birliği ile ilgili delilleri ortaya koyuyor. Sonra da o tevhidin, yani Allah'a imanın ve salih amel işlemenin sonucunu önümüze koymuş oluyor. Bu da diyor cennet ve saadet ebediyedir. Allah Allah. Kısa bir hayattan ebedi hayat çıkar mı? Çıkıyor işte. Bizim dünyadaki yaptıklarımız hiçbirine benzemiyor. Bir Müslüman, hatta bırakın Müslüman olmayı, bir çocuk daha dünyaya gelmiş, Müslümanlık nedir bilmiyor. Evet, o da vefat etse ebedi hayata Allah lütfediyor. Şöyle ifade edeyim. Buluğa ermiş. Bir çocuk düşünün. Buluğa ermiş. Bugün. Ve bugün Allah'a iman ederek bir günlük ibadetlerini yapmış ve günahlardan da uzak durarak vefat etmiş. Nereye gider? Cennete gider. Bir günde. Peki bir vakit yapsaydı nereye giderdi? Yine cennete giderdi. Ya. Hatta bir sahabe Müslüman olmuş, bir vakit namaz kılmaya fırsat olmadan şehit olmuş, cennete gitmiş. Evet, Müslüman olmuş, savaşa katılmış, cennetli olmuş. Nereden çıktı bu? Kısa bir zamandan değil mi? Neden? Çünkü inandığımız Allah sonsuz. Kime inandın? Sonsuza. İnandığın sonsuz olduğu için sana sonsuz nimeti lütfediyor. Evet, kime ibadet ediyorsun? Allah'a. Madem sonsuz olan Allah'a ibadet ediyorsun, senin ibadetin sonsuz bir hayatı veriyor. Kimden korkuyorsun? Allah'tan. Madem sonsuz olan Allah'tan korkuyorsun, seni sonsuz olan cehennemden azat ediyor. Ya, kısa zamanda ama inandığımız zat sonsuz. Kısa zamanda ibadet ediyoruz ama ibadet ettiğimiz zat sonsuz, ezeli ve ebedi. Onun için Allah ebedi bir hayat, saad ebedi lütfediyor. Evet. Evet. Bir zahmet az öne doğru gelirsek inşallah. Ve yine yukarıda nübüvvet-i Muhammed Aleyhisselam. Evet. Bu Kur'an'ı Allah'ın izniyle bize getiren, vahye mazhar olan zat hakkında Allah diyor ki: "Ve in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina" diye devam eden, eğer kulumuz Hazreti Muhammed'e indirdiğimiz bu Kur'an hakkında bir şüpheniz varsa siz bir benzerini getiriniz ayet-i kerimesi var bundan önce. Ona da bakıyormuş. Nasıl? Burada da tebşir ve inzar gibi nübüvvet vazifelerine lisan-ı Kur'an ile işaret. Peygamberimizin bir görevi de Allah'ın müjdelerini bize ulaştırmaktır. Evet. İşte peygamberliğin bir görevi olan müjdeleme işi de bu ayetle gerçekleşmiştir. O zaman kardeşlerim, müminleri müjdelemek de nübüvvetin bir görevidir, peygamberliğin. Bu peygamberliğin görevi olan müjdelemeyi de ümmet üzerine bir görev olarak Allah vermiştir. Korkutmak da ümmetin üzerine bir görevdir. Müjdelemek de ümmetin üzerine bir görevdir. Öyleyse biz müjdeleyeceğiz. Nefret ettirmeyeceğiz. Kimi korkutacağız? İsyankarlar korkutulur. Çocuklar korkutulmaz. Yaşlılar korkutulmaz. Hastalar, mazlumlar korkutulmaz. Müjdelenir. Kim korkutulur? İnsanlara zarar verenler korkutulur. Nefislerinin dizginlerine uyup da şeytan ve nefsin istikametinde hareket edip kendine ve başkalarına zarar verenler korkutulur. Onun için Kur'an-ı Kerim'de kimin nerede, ne zaman, ne kadar korkulacağı çok dengelidir. Biz de bu dengeyi muhafaza ederim inşallah. Müjdelemek de peygamberliğin görevlerinden biridir. Allah bu ayetle onu bize hatırlatmış oluyor. Ve peygamberimiz bu görevi yerine getirmiş oluyor. Ve yine yukarıda i'at ve inzar. Yani tahvif ve tehditler. Ya Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala peygamberimiz için beşiran ve nezira, yani beşir ve nezir olarak geçer. Müjdeleyici ve korkutucu. Çünkü sadece müjdelemek yetmiyor ne yazık ki. Bakın bugün, ey çocuklar, okulda başarılı olursanız siz şu derecelerle mezun olursunuz. Peki başarısız olursanız valla siz de mezun ederiz ama derecesiz mezun ederiz. Var mı? Yok, kalırsınız. Eğer itaat ederseniz şunları şunları alırsınız. İsyan ederseniz cezalandırılırsınız. Hatta üstadın bir cümlesi var. Bir memlekette diyor hiçbir hapishane olmasa, işlerinden, raiyetinden bir adam çıksa dese ki, ey bu memleketin sultanı, sen beni hapse atamazsın, sen beni mahkum edemezsin dese, sırf onun için bir hapishane yapar mı? Yapar. Yani bir sultanın bir elinde mükafatlar, ihsanlar ve lütuflar, bir elinde cezalar ve hak yiyenlerin haklarını alıp hak edenlere vermesi olmazsa adalet olmaz. Bu kadar basit. Onun için Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak bundan önce kafirlerle ilgili dehşetli tehditlerde bulundu. İki yüzlü münafıklarla ilgili dehşetli tehditlerde bulundu. Onları korkuttu. Aslında korkutmak cehennemden uzaklaştırmak içindir. Çocuk gidiyor ateşe. şşt, hop yaklaşma diyorsunuz. Çocuğa kızdığınız için mi, acıdığınız için mi söylersiniz? Sevdiğiniz için söylersiniz. Acı kızmış olsanız yansın gitsin yani. Demesin yansın. Değil mi ya? Bak çocuğa acıdığınız, sevdiğiniz için dersiniz ama yaklaşma. Ama kızar gibi söylüyorsunuz. Ya başka türlü nasıl söylerim? Yaklaşma yavrum. Bak olmuyor yani değil mi? Yanarsın. Cız. Elin yanar. Bak. Allah-u Teala elbette kötü akıbeti bize açık ve net olarak söyleyecek ki biz ya Rabbi oraya gittiğimizde haşa ya. Allah muhafaza. Bilseydik böyle olduğunu daha akıllı başında olurduk diye demeyelim değil mi? Allah hakimdir. Abes iş yapmaz. Rahimdir. Rahmetiyle aslında uyarır. Tabii ya. Onun için Kur'an-ı Kerim'deki bu korkutma, tehditler oldu. Burada da müjdeler var. Onlara diyor ki aslında siz de iman eder, amel-i salih işlerseniz sizi de alırım cennete. Ya Kur'an-ı Kerim'deki bu ayetleri dikkatli olmanızı, okumanızı tavsiye ederim. Ya şimdi orada yazıyor ayette. İsyan edenleri şöyle cezalandıracağım ayet. Hemen arkasından ama Allah çok rahimdir. Çok merhametlidir. Yani siz tövbe eder gelirseniz sizi de cennetine alır. Bakın burada da böyle. Önce o kafirlerle, inkar edenlerle 200'lü münafıkları tehdit etti. Arkasından da aman ümitsiz olmayın. Ey Muhammed onları tebliğ ederek müjdele ki ey kullarım size müjde ki Allah diyor. Eğer siz de iman eder, salih amel işlerseniz sizi de o cennetler alacağım ve rü'yetime, cemalime müşerref kılacağım sizleri diyerek müjdeliyor. Bu açıdan da çok mükemmel. Evet. Şimdi bu iman edip salih amel işleyenlerle ilgili beratımızı almamız için yapmamız gerekenler hakkında iki kısa yer okuyacağım. Biz müminler olarak nasıl bir imana sahip olmamız lazım ki beratımızı sağlamca almış olalım özellikle bu asırda. Bediüzzaman Hazretleri bir yerde diyor 40 vefiyattan bir kişi iman ile göçmüş diyor. 40 tane vefat olmuş bir keşfel kalp olan yani kalplerdeki manaları Allah'ın izine gören bir veli 40 ve vefat edenden bir kişinin imanla göçtüğünü ve bunların Müslüman diyarında olduğunu Allah muhafaza. Neden? Çünkü zaman çok dehşetli. Çanakkale cephesinden şehit olmadan çıkmak, hele hele sağını solunu kaybetmeden, yaralanmadan çıkmak kolay mı zor? Çok zor. Ama bugün Tugaylılarda askerlik yapmak, Tugay'ın içerisinde görev alarak askerlik yapmak ve sağlam çıkmak kolay. Eskiden müminler, şimdiki Tugaylılar da askerlik yapanlar gibiydi. İşleri kolaydı. Öyle mi komutanım? Ama bu asırdaki müminler Çanakkale cephesindeki cihada çıkan askerler gibidir. Öyle çok imanımızı çalmak için hücum eden vesveseler, şüpheler var ki Allah muhafaza bir fikirle imanımız sarsılabiliyor. Öyle hücum eden tabiri caizse saniyede belki binlerce hücum eden günahlar var ki belki ruhumuzu kalbur gibi yapıyor Allah muhafaza. Öyleyse böyle dehşetli bir asırda nasıl bir imana ve nasıl bir salih amele sahip olmamız lazım ki inşallah beratımızı alarak cennete uçalım. Evet bu küre-i arza memuriyetle gönderilen her insan burada misafir ve fani olduğu ve mahiyeti bir hayatı bakiye müteveccih bulunduğu katiyen tahakkuk etmiştir. Evet. O her insan bu zamanda hayatı ebediyesini kurtaracak olan istinat noktaları sarsıldığından yani imanla ilgili dayanak noktalarımız, ibadetle ilgili dayanak noktalarımız öyle sarsılmış ki, Allah muhafaza, Allah'ı inkar eden bir adamın fikriyle allak bullak oluyoruz. Bize öyle sorular geliyor ki, hocam yetişin diyor, neredeyse dinden çıkacağım. Ya bir tane problem, bir söz. Neden? Bir meseleden dolayı adamın allak bullak olmuş. İstinat noktaları, imanının dayanak noktaları öyle sarsılmış ki, bu dünyasını ve içinde bulunan alakadar ahbabın ebedi terk etmekle beraber, bu dünyadan binler derece daha mükemmel bir baki mülkü de kaybetmek veya kazanmak davası başına açılmış. Eğer iman vesikası olmazsa ve beratı ve senedi olan itikadı sağlam bir surette elde etmezse o davayı kaybeder. Bak, sadece imanı olmazsa diye bırakmadı. Berat ve senet olan sağlam bir inancı olmazsa Allah korusun onu kaybedebilir. Onun için acaba diyor, bu kaybettiği şeyin yerini hangi şey doldurabilir? İşte bu hakikate binaen benim ve kardeşlerimin her birimizin 100 derece aklı ve fikri ziyadeleşse bu muntazam, bu muazzam vazife-i kusiyenin hizmetine ancak kafi gelebilir. Yani şu eserleri okuyarak hem imanımızı kurtarmak hem ehli imanın imanına kuvvet vermek görevi ancak diyor bize kafi gelebilir. Daha bunun dışında başka iş yapmaya ne zamanımız ne? Peki biz işlerimizle meşgul olmayalım mı? Ha, onun da kuralını veriyor burada. Evet. Sair meselelere bakmak bize fuzuli ve malayani olur. Yalnız bu kadar var ki. Risale-i Nur şakirtlerinin bir kısmı öteki davalar içinde bulunduğu ve lüzumsuz ve sebepsiz bazen bize akılsızların tecavüzleri ve taarruzlar zamanında zaruret derecesinde istemeyerek muvakkaten bakmışız. Bir de diyor ki burada, vazifedar zatlar o işlere bakabilirler. Buradan anlıyoruz ki bir insan dünyada kendisine verilen dünyevi görevini meşru ve helal dairede en güzel yapmakla ve onunla ilgili görevleri öğrenmekle sorumlu. Onun dışındaki bütün zamanını hem kendisinin imanını sağlam bir surette beratını ve senedini almaya çalışacak, hem de bu aldığı ve berat ve senedin de benzerlerini başkalarına da kazandırmanın çabası içerisinde olacaktır. Bu berat gecesi bize bunu kazandırmayı sağlasın inşallah. İmanımız böyle. Peki, salih amel nedir? Evet, bir cümle. Okuyup bitiriyorum. Ne demişti ayette? İman edip salih amel işleyenleri müjdele. Müjde ile müjdeleyerek tebliğ et demişti ya Allah. İman neymiş? Tahkiki iman, sağlam bir imanı elde etmek zorundayız. Öyle gözümüzle görmüş gibi Allah'a, ahirete, kitaplara, peygamberlere vesaire iman esaslarına iman edecek sağlam bir imanı elde etmek zorundayız. Bu yeter mi? Bu imanın gerekleri de şuymuş. Salih amel. Evet. İlem eyyuhel aziz. Ey aziz kardeşim, bil ki imana ait bilgilerden sonra çocuklara ben dikkat ettim. Evladım, sol elinle yeme. Sağ elinle ye. Çocuk sol da bilmez, sağ da bilmez. Zorla sağ eline kaşığı tuttururuz. Bununla yiyeceksin. Ya çocuk da bilmez ne yediğini. Halbuki önce çocuğa imana dair şeyler verilmeli. Başını niye kapatmıyorsun kızım? Kardeşim, bir dakika. İslamiyet'te önce örtü mü gelmiş, iman mı gelmiş? İman gelmiş önce ya. Ya. İmana ait bilgilerden sonra önce Allah anlatılacak. Yavrum bu eli kim verdi sana? Çocuk el. Sana Allah verdi. Çocuk başa sormaya. Allah kim? Nerede? Nasıl? Büyük mü? Beni görüyor mu? Bak soracak. Ne güzel değil mi? Allah anlatmak. Çocuğa annesi vefat etmiş, dedesi vefat etmiş. Ahireti anlat kardeşim, toprağa girdi deme. Bu cennete gitti. Seni de inşallah kucağına alacak. Sen de oraya gideceksin. Dolayısıyla imana ait olan şeyler verilmeli her zaman. Çocuk senin yanında yapar, namazı kılar. Sen yokken kılmaz. Neden? Senin ısrar ettiğin için kılıyor da ondan. Halbuki Allah dediği için kılmalıydı. Allah dediği için yapmalıydı. Tek başına olduğunda da senin yanındaymış gibi davranıyorsa demek imandan sonra vermişiz. Peki. Evet. Bu cümleleri ezberleyelim kardeşler. İmana ait bilgilerden sonra en lazım ve en mühim amali salihadır. En lazım ve en mühim salih amel ise, ayette geçen salih amel açıklıyor. Maddi ve manevi hukuku ibada tecavüz etmemekle. Allah Allah. Maddi ve manevi hiçbir kula, Allah'ın hiçbir mahlukuna zarar vermemek. Peygamberimiz diyor ki sizden önceki diyor kavimlerden bir kavimde bir kadın bir kediyi aç bırakıp açlığa mahkum edip öldürdüğü için cehenneme gitti. Allah Allah. Müslümanların yaptıklarına bak sen ya. Şu anda. Dün. Yarın yapacaklarına. Bizim yaptıklarımıza bak. Aman ya Rabbi. Ha, dinimiz böyle diyor. Maddi ve manevi hukuku ibada tecavüz etmemekle. Zarar vermemekle. Maddi ve manevi. Manevi ne? Bir Müslümana hak etmediğinde ters bakmak onun manevi hayatına zarardır. Arkasından gıybetini yapmak manevi hayatına tecavüzdür. Ya sadece gidip burnunu kırmak değil yani. Zarar. Ya böyle bir düşün. Bir Müslüman hiçbir insana, bak Müslümanlara demedim, hiçbir insana, hiçbir hayvana, hatta hiçbir bitkiye meşru bir izin olmadan Allah ona izin vermemişse zarar veremez. Verdiği an Allah'ın kulunun hakkına girmiş demektir. Ne olacak? Helallaşılacak bu. Nerede? Burada. Helallaşmadın diyelim. Vallahi ben helallaşın derim. Yine de helallaşın derim. Geçen sene Ramazan'da Umre'ye gittik. Allah nasip eyledi. Kabe'nin karşısına oturdum. Çocukluğumdan itibaren bana zarar verdiğini düşündüğüm bütün insanların cennete girmesi için dua ettim. Nefsim yerde sürünüyor. Nasıl rahatsız oluyor? Niye? Ya hakkını helal etmez adam, ya ben ona fazladan zarar verdiysem. Aman ya Rabbi. Peygamberimiz diyor ki aleyhissalatü vesselam, bu dünyada diyor şu ibadeti yapmış, şu hayrı işlemiş, şu güzelliği yapmış ama filana zarar vermiş, filana hakaret etmiş, filanın gıybetini yapmış, böyle cennete, ahirete gider. Haşr meydanına çıkar. Evet. Bütün alacaklar sıraya girer. Orada alışveriş nasıl olacak? Orada para yok, mark yok, dolar yok, altın yok. Yok. Sadece yaptığın ibadetler ve işlediğin günahlar var. İmanın var, küfrün var. Buradan götürdüklerin var. Orada diyor bütün alacaklılar gelir, o insandaki haklarını, sevaplarını alarak gider. Öyle ki alacakların sevabı, hakları bitmez, adamın sevabı biter. Yaptığı bütün sevaplar gitti. Günahlar devam ediyor, aldığı haksızlıklar. Sonra diyor o adamların, alacakların günahlarından alınır. Bu borçlunun üzerine yüklenir. İşte diyor esas müflis olan, esas iflas eden budur diyor Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam. Onun için salih amel Allah'ın hiçbir kulunun hakkına girmemek. Bir. İki. hukukullahı da, Allah'ın haklarını da bir hakkın ifa etmekten ibarettir. Demek ki amel-i salih adı buymuş. İmanı tahkikiyi elde ettikten sonra Allah'ın hiçbir kuluna insanlar, müminler, cinler, evet, hayvanlar, bitkiler olmak üzere hiçbirine Allah izin vermediği sürece zarar vermemek, bir de Allah'ın hakları olan bizden istediklerini bir hakkın hakkıyla yerine getirmekten ibaretmiş. Şu ayete dönelim. Ne demişti? İman edip salih amel işleyenleri müjdele. İmanımız ve salih amelimiz bizim beratımızdır. Gelin her bir ibadetin en az 20 bin sevabının verilebileceği şu mübarek berat gecesinde imanımızı tahkik etmenin ve salih ameli hakkıyla yerine getirmenin bir kararını verelim. Azmedelim, söz verelim ve bu bizim beratımız olsun inşallah. Cenab-ı Hak buyuruyor, bugün, bu gece kim Allah'tan istiğfar eder, af dilerse Allah onu affediyor. Kim Allah'tan neyi isterse Allah ona lütfediyor. Böyle bir lütuf var. Bu mübarek gece bizim miadımız olsun. Öyle mi diyorlar? Evet. Bizim iki hayatımızın saadetine vesile olacak bir miadımız olsun inşallah. Bu niyetle Cenab-ı Hak gecemizi hayırlı ve mübarek eylesin. Allah rızası için El Fatiha.